Ayrım 22, Grizu 2, Muzaffer Oruçoğlu, sayfa 259. Bir ara Serdar Bey geldi, yanında Tahsin'le Şinasi vardı. Kalabalık saygıyla açılıp yol verdi. Bey çevresindekilere ölümün sebebini sordu. Üzülmez Maden İdaresi'ne hodala ve pişmiş balık satan Lucas Efendi, Cebeli'nin kalbinin acıya dayanmadığını, Hurşit'in ölümüne çok üzüldüğünü, üzüntü kurbanı olduğunu anlattı. Kazmacı Sabri üzüntü fikrine katıldığını ama Cebeli'nin nefes alamadığını, madenciler gibi sormuk hastalığından öldüğünü söyledi. Araya Osman girdi, ağlamaklı bir sesle Cebeli'yi iyi tanıdığını, onu vakitsiz öldüren hastalığın eşek gumması olduğunu ileri sürdü.
Her neyse, Allah rahmet etsin diye mırıldandı Serdar.
Konuşmaları harfi harfine izleyen Cebeli bu kadar merasimden sonra mezardan çıkıp eve gelmenin çok büyük bir terbiyesizlik olacağını anladı. Tam bu sırada Deli Şükrü'nün bahçe kapısından gelen tiz sesini duydu. Şükrü ölü evini ziyaret etmiş, Hurşit'e ağlayan kadınlarla tartışmış, Cebeli'nin de öldüğünü duyunca koşa koşa gelmişti. Yengeç gibi yan yan yürüyerek kalabalığa girdi.
''Hele açılın! Hiç boşuna şişeyi de dışından yalamayın. Anşa bana kaldı.'' diye çıkıştı.
Kalabalık baş çevirip dalgacı bir edayla Deli'yi süzdü.
''Gökte güvercin, yerde karga şahidimdir. Artık bekleme zamanı geçti. Haddinden fazla bekledim. Bekledikçe de rızkımı ya yıl götürdü ya yel.''
Şükrü kapıdan içeri girerken ziyaretini alel usul bitirip çıkmakta olan Serdar Bey'le karşılaştı. Kafasına şeytan çekici inecekmiş gibi irkildi, bir adım geri çekildi. Serdar'ın arkasını sağlama alan Şinasi ile Tahsin'e bakarken,
''Aha, bir sefil iki kefil.'' diye mırıldanıp kenara çekildi. ''Hiç başına uğraşmayın, anşa benimdir. Ayı oldum, tabanımı yaladım, tabansız kaldım. Belimdeki hançer yük oldu bana. Hançeri attım, hançersiz yattım.''
Serdar Bey Şükrü ile uğraşmadan otoritesine halel getireceği inancında olduğu için hiçbir şey söylemeden adımlarını hızlandırdı. Bahçe kapısından çıkarken
''Aç değil ki tavuk kebabına gelmişti, zıkkımlanmadan gitti.'' diye bağırdı Şükrü.
Deli'nin tavrı kalabalığın hoşuna gitmişti. Kalabalık ölü evinde olduğunu unutmuş, gevşeyerek keyifle gülmeye başlamıştı. Gülüşlerden ve helal olsun şükürlerden güç alarak eve girdi Tapbasan. Kafa kalabalığını ağıt ve kandil ışığını aralayarak ölüye doğru ilerledi. Bakışlarıyla Ayşe'yi aradı. Herkesin ölüyle ilgilendiğini, Ayşe'yi aramadığını fark ederek sevindi. Cebeli'nin ölürken söylediği son sözü öğrenmek istedi. Yanındakilere baktı. Hiçbirisinin söylenen bir sözü aklında tutacak kadar akıllı olmadığına karar verdi. Ani bir kararla Cebeli'ye doğru yürüdü.
''At pazarında eşek anırtmaya gelmedim Cebeli, elini öpmeye geldim.'' diyerek Cebeli'ye sokuldu.
Yorganı kaldırıp elinden 3 kere öptü.
''Sen himmetsin, ben hizmet, rahat uyu. Alimin horultusu cahilin duasından iyidir. Daha yeni ölmüşsün, elin sımsıcak, gözün arkanda olmasın. Anşa helalımdır, koklatmam kimseye. Kadın memnun kalır benden, seni aratmam.''
Cebeli korktu, yataktan sarkan kolunu Deli'nin bıraktığı yerde tuttu. Kalabalığın mırıltılarına kulak verdi. Saatı kadının sert çıkışını duyunca rahatladı.
''Cenazeye yaklaşma Şükrü, uzaktır!'' diye bağırdı falcı.
Sarkan kolu yorganın içine soktu. Nefes alışverişinde karın hareketi görülmesin diye yorganı boşluk kalacak şekilde hafifçe kabarttı.
''Sağlığında rahat yüzü görmedi garibim, bırakın da hiç değilse ölüsü rahat etsin. Zaten hiçbirinize itimadı kalmamıştı. Ölmeden evvel bana kimse dokunmasın, beni karılarım yıkasın, kefenlesin.'' diye vasiyet etti.
Cebeli bağırtıyı memnuniyetle karşılamasına rağmen, kulağına gelen mırıltılara dayanarak, kalabalığın o an satık adını ağasına göre kişneyen bir kısrağa benzettiğini tahmin etti.
''Gözün arkada kalmasın Cebeli.'' diye yeniden bağırdı Şükrü. ''Bana teslim ettiğin yeni nikahlımdır. Benim yeni muhterem karım, güzeller güzeli anşam, seni kendi elleriyle pirupak yıkar, kefenler, defneder. Gözün geride kalmasın. Zaten yaşadığın kadar yaşadın. Siktir et gerisini.''
''Yeter Şükrü, çık dışarı.'' diye bağırdı Osman. ''İnsan bu kadar düşmez ya, bu kadar kepazeleşmez.''
Osman'dan korktuğu için hiçbir şey söylemeden dışarı çıktı Şükrü. Kapının önünde durdu, başını kaldırıp yıldızları seyre koyuldu.
''Osman'ım domuzum, ne tadın var ne tozun'' diye iç geçirdi.
Bahçe karanlığında sohbet eden insanlara kulak verdi. Mikon'la Karabetyan'ın Cebeli'nin büyük bir adam olduğuna dair fikirlerine ilgi duydu. Yiyecek bir şey aramak için ev ev gezen aç kedilerin Cebeli'nin ölümüne acıyıp acımadıklarını merak etti. Birden yüzü koyun yatıp kulağını toprağa dayadı. Kömür yükünün altında yıkılan ve bir daha da kalkamayan genç katırın acılı iniltisini anımsadı. Elini kafasına attı, yeni kabuk bağlamış büyük yarayı kaşıdı hafif hafif. Ayşe'yi görmek için gözlerini evin her penceresine dayayıp içeriği dikkatle seyretmeyi akıl etti. Varnalis, Yusuf, Eyüp ve Hayıkyan'dan oluşan bir ekip, sabahın er saatlerinde camiden yükselen cenaze salası ve kuş sesleri eşliğinde mezarlığa gidip, birisi dar diğeri geniş olmak üzere yan yana iki mezar kazdı. Mezarlar kazılırken Saatı Kadın çatı katındaki güvercinlerin üveyişlerini dinleyerek Cebeli'yi geniş bir kefenin içine soktu. Cebeli'nin iki bacağının arasına bir tuluk dolusu ayran yerleştirdi. Sol ve sağ böğürlerine ise bez şeritlerle birer mısır ekmeği bağladı. Ekmeklerden birinin içine bir bıçak soktu.
''Sen bekleme Saatı Kadın, git bir bak, mezarımı geniş kazmışlar mı, kazmamışlar mı? Zemini pürtüklü olmasın.''
''Rahat ol, ben şimdi gider bakarım, benden bir şey kaçmaz.''
''Çok söyledim, sakın unutma, tabuta mabuta sokturma beni, sokturursan kalkarım, millet korkar, hurşite de saygısızlık olur.''
''Deli olma Cebeli'' diye çıkıştı Saatı Kadın, ''seni tabuta sokturan kim? Mezara tabutla gidersin, mezar başında tabuttan çıkarttırırım seni. Sen bu köyde tabutla gömüleni gördün mü? Tabut korkusunu at içinden.''
Hurşit'in ruhunu kavuran kudurgan ateşin sana geçmesi lazım. Tabut içinde olursan geçmez o ateş.
Zaten gittim mi iki mezar arasındaki toprak duvara bir delik açtıracağım. Adamın vasiyetidir diyeceğim. Hiç endişeye düşme. Her şeyi ben düşünmüşüm. İkide bir hatırlatıp durma bana. Bana boşuna Saatı dememişler.
Saatı kadının mezar işlerini düzene sokmasından sonra cemaat harekete geçti. Önce Hurşit'in evine gidildi. Yıkama, kefenlemeden sonra cenaze tabuta konulup cami avlusuna götürüldü. Camiden dönen cemaat Cebeli'nin evine doldu. Saatı kadın Cebeli'nin başucunda beklediği için kimse korkusundan kefenlenmiş tabuta yerleştirilmiş cenazeye yaklaşamıyordu. Rahmetlinin vasiyetine uyularak tabutun üstü kapatılmamıştı. Yatak odasından dulların acılı iç çekişleri geliyordu. Cebeli şaşılacak derecede rahattı. Geceleyin deliksiz uykuya dalıp güzel düşler görmüş, şafak vakti hafif bir şeyler atıştırmış, kendini biraz zorladıktan sonra işemiş, Saatı kadının mezarda işemeye ilişkin tavsiyelerini dinlemiş, huzur içinde kefene girmişti.
Dört kişi imamın buyruğu üzerine tabutu omuzlayıp evden dışarı çıkardı.
Cebeli o an tabutun bulutlar arasında uçtuğunu sandı. Safranbolulu Aşık Hüseyin'in Karacaoğlan'dan zaman zaman söylediği maninin iki mısrası takıldı aklına.
''Ben ölürsem cenazeme imam ol, kıl kara zülfünü hu Leyla Leyla.''
Cemaat tabutu sessizce izleyerek camiye yöneldi. Cebeli yürüyen çene uğultusundan bir şey anlamayınca ön ayaklarını bahçe duvarına koyup yoldan geçen kalabalığa dengesiz, yumuşak aralıklarla havlayan köpeği dinlemeye koyuldu. Havlayışın kızgınlıktan değil de sıkıntı ve meraktan kaynaklandığı sonucuna vardı. Kalabalık cami avlusuna dolarken taşıyıcılar tabutu Hurşit'in musalla taşı üzerindeki tabutunun yanına indirdiler. Cebeli ikinci kez yükselen sarlağdan, ayak seslerinden ve kuş cıvıltılarından cami avlusunda olduğunu anladı. Camiye giren her insanın musalla taşına yatırılan, gelmiş geçmiş tüm ölüleri içinde taşıdığını, o ölülerin ağırlığı ve yitik sesleriyle secdeye kapandığını düşündü. Soluğunu kesip tabuta yaklaşan imamı dinledi.
''Allah rahmet etsin, halim salim bir adamdı, damarı temizdi.''
Saatı kadın kefenin tepesine hava girmesi için sonuna kadar büzmemiş küçük bir aralık bırakmıştı. Birden aralığın saç teri tüten girişinde yeşil başlı kara bir sinek belirdi. Cebeli dikkatini imamın konuşmasından sineğin vızıltısına kaydırdı. vızıltıyı birçok insanın cenaze namazına abdestsiz geldiğinin bir belirtisi olarak yorumladı. Erkeklerin tabutu kendilerini tabutun içinde hissederek kuşattıklarını tahmin etti. Kadınlar biraz daha uzaktalardı herhal. Kanlanmış kömür acısıyla bakıyorlardı tabutlara. Ne düşünüyorlardı acaba? Ortada kalan üç dul kadının kime nasip olacağını mı? Uzaktan bir keçi meleği geldi. Köy köy gezerek vergi toplayan Beşteci Bekir'in söylediklerini anımsadı Cebeli. Vergiden kaçırılıp gizlenen keçinin beyirtisini, vergiye katılan keçinin beyirtisinden ayırt ederim. Şu anda Saatı Kadın acaba bir yanlışlığı önlemek için tabuta göz kulak oluyor muydu? Her cenaze merasiminde konuşma kabiliyetiyle cemaati ezmeyi seven imama kulak verdi.
Ey cemaati Müslümin! Yan yana duran bu iki mevta takdir-i ilahinin bir tecellisidir. Sultan Süleyman'a kalmayan dünya, hüt hüt kuşuna, beye, bendeye de kalmadı. Hepsi birbirine tay oldu gitti.
Cebeli imamın son yıllarda ceberrut eğilimler içine girdiğini, üzülmez de kardeşiyle ortak bir aile ocağı açtıktan sonra cenaze namazlarında daha çok konuşmaya başladığını fark etti.
Yüz bin aşk kandili yaksan da yüz bin geceyi yüz bin gündüze çevirsen de gideceğin yer bellidir ey cemaat. Burada yatan iki rahmetli insan, insan doğdu, insan öldü. Malı yalan bildiler, ağlayanla ağladılar, gülenle güldüler. Onların bu dünyayla işi kalmadı. Allah yerlerini, yurtlarını cennet mekan etsin.
Saatı kadın erkek kalabalığını aralayarak tabutlara doğru yaklaştı.
Bu gece ağladım, yalvardım, kurşun döktüm, dua ettim diye çıkıştı. İmam konuşmasını kesti. Bakışlar hayret ve ayıplama havasıyla Satı'ya çevrildi. Yüz kere ateşin yöresinde döndüm. Bir uyku tuttu beni, bir düş gördüm. Ateşin içindeydim. Burada yatan ölülerden biri Cebrail'le görüşmüş. Azrail aleyhisselamın affına sığınmıştı. Dirilmiş pir upak olmuş, geri dönmüştü.
Cemaat kuşkucul, küçümser bir edayla omurdandı. Cebeli Saatı kadının çıkışını yersiz ve anlamsız buldu. İmam kaşlarını çatarak,
Allah'ın aldığı canı diriltmeye yeltenme be kadın diye çıkıştı. Çeneni kapa, geri dur, günaha girersin.
İmamın sert çıkışının yarattığı sessizlikten rahatsız oldu Cebeli. Saatı kadının işlere göz kulak olma olanağını yitirmesi durumunda gömme işinin tasarlandığı gibi yürüyemeyeceğini düşündü. Üzerine kürek kürek toprak atılması durumunda kefeni parçalayıp çıkacağına karar verdi. Neyse ki Saatı kadın duyurulması gereken şeyi duyurduğu için sustu. Erkek kalabalığından çıkıp kadın kalabalığına girdi. Kadının münasebetsizliğine ve çok bilmişliğine ilişkin mırıldanışlar oldu. İmamın konuşması ve cenaze namazı bittikten sonra cemaat tabutları alıp kabristana yöneldi. Cebeli omuzlarda yaylana yaylana giderken yaşam yolunun musalla taşı ile kazılmış mezar arasındaki mesafe kadar kısa olduğunu fark etti birden. Vücut gibi insanın yaptıklarının da parçalanıp toprak olacağını akıl etti. Bağırsaklarındaki gazı kalabalığın yarattığı anlamsız uğultuya sessizce salıverirken, zaman denilen zalim mahlukun insan ile taş arasındaki muhteşem farkı eninde sonunda ortadan kaldırdığı sonucuna vardı. Mezarın derinliğini ve genişliğini merak etti. Kefenle mezara indirilip üzeri kapandıktan sonra babası ve anası başta olmak üzere mezarlıktaki tüm ölülerin yerlerinden kalkıp kendisini ziyarete gelme halini hayal etti. İyi sözün gücünü yaşamdan başka anlayacak hiçbir varlık yoktu. Tabutlar çukurların yanına indirildi. Saatı kadınla Cebeli'nin büyük hanımı Gülnaz, olası bir yanlışlığı önlemek için tabutlara yaklaştılar. Kumru bayıldığı için evine götürülmüştü. Cebeli imamın yıllardır dinleye dinleye ezberlediği mezarbaşı konuşmasını ve okuduğu duaları sabırla izlerken korktuğunu ve terlediğini fark etti.
''Rahmetlinin vasiyetidir, üstüne toprak atmayın.'' dedi Saatı kadın.
Şişmiş buruşarak kızarmış gözlerini devire devire cemaatin yüzünde gezdiren Gülnaz kadın diz çöktü, alnını tabutun başına dayadı.
''Rahat uyu Cebeli'' diye mırıldandı. ''Senin vasiyetini yerine getirmek benim boynumun borcudur. Ettiğin iyiliklerin seni korur, Yakub'umu da korur.''
Güvenlik duygusunun verdiği rahatlıkla gevşedi Cebeli. Tabut kadınların koruması altındaydı. Korkacak bir durum yoktu. Bir terslik durumunda her ikisi de kıyameti koparacak derecede şirret bir huya sahipti. İmamın emriyle mezara ilkin hurşit indirildi. Kefeninin üzerine toprağın bol olsun diyerek birkaç avuç toprak atıldı. Cebeli sıranın kendisine geldiğini anladı. Kendisini bu duruma düşüren asıl sebebin ne olduğunu çıkarmaya çalışırken bir kişi kefenin ayak ucundan, diğeri ise baş ucundan tutarak Cebeli'yi tabuttan çıkardılar.
"Rahmetli ağırdır, mezara yavaş yavaş indirin," diye hüngür dedi Gülnaz.
Cebeli solumaları, kenardan mezarın dibine dökülen toprak seslerini, yavaş uyarılarını hassasiyetle izledi. Sırtı mezar zeminine yumuşak bir inişle değdiğinde geniş bir soluk aldı. Mezarın boyu fena değildi. Genişliği ne kadardı acaba? Hurşit'in mezarı toprakla doldurulurken Cebeli'nin mezarı Saatı Kadın'ın bir gün önceden bulup getirttiği kalaslarla kapatıldı. Kazılan toprak da kalasların üzerine yığıldı. Cebeli havanın değişmesinden mezarın kapatıldığını anladı. Kafasını düğümlenmemiş hafif aralıklı duran kefenden çıkardı. Dayanılmaz nemli bir toprak karanlığı ve havasızlıkla karşılaştı. Sağ elinde bulunan bıçakla kefeni parçaladı. Aynı anda Gülnaz kadın daha önce kararlaştırıldığı gibi çarşafını iki koluyla açtı, bir bölümünü kapatacak şekilde mezara kapaklanıp ağlamaya başladı.
"Mezarlığı boşaltın," diye bağırdı Satı kadın. "Gülnaz'ı yalnız bırakın, öylesine doya doya ağlasın."
Aynı anda Ayşe de geldi. Mezarın öbür tarafına, Gülnaz'ın karşısına yerleşti. Çarşafını açıp suçluluk duygusuyla yüklü mırıldanışlara başladı ve yaralı hıçkırıklarla kapaklanıverdi taze toprağın bir bölümüne. Kalabalık çekilirken her iki kadın da Gülnaz'ın ağıdı eşliğinde sağ elin marifetiyle yumuşak toprağı kalaslara doğru oymaya koyuldu.
"Oy Cebeli Cebeli, iyiliğini ben nasıl unuturum Cebeli, sen benim sevabımdın Cebeli, sevabımın dalında ballanan yemişimdin, altınımdın, gümüşümdün Cebeli."
Kalabalıkla birlikte kabristanı terk etmekte olan 31 Osman geri dönüp Gülnaz kadına baktı. Suratı çocuk ölümleriyle kararmış kış akşamlarını andırıyordu. Kafasını iki yana sallarken homurdandı. Döndü, kalabalığı sözdü, iğrenerek "bu köyün adam olmayacağı karılarının ağlayışından bellidir," diye tısladı burnundan. "Yalanın bu kadarı reva mı bize? Sağlığında köpek kadar değer vermedi adama. Mezar başında ne lüzum var bu maskaralığa?"
"Dünya işte," diye iç çekti yürüyenlerden biri. "Gülü dul avrat oduna muhtaç eden dünya."
Bu iç çekişten sonra kimseden ses çıkmadı. Gülnaz'ın ağlayan sözlerine kulak verdi sessizlik.
"Gözün arkada kalmasın Cebeli. Dağılsan da toprak olsan da ben seni bir başına bırakmam Cebeli. Rahat ol Cebeli, kurban olurum sana."
Cebeli bacaklarının arasındaki ayran tulumunu kaldırıp yana korken göçük altında mahsur kalan bir madenciye benzetti kendini. Sırtını hurşitle arasındaki toprak duvara dayadı. Ciğerinin zorlanmaya başladığını hissetti.
"Vay Satı kadın, buldun eşeğin zebununu, istediğini yaptırdın," diye iç geçirdi. "Göbeğimden işitmediğin kaldı bir."
Bacağına tavandan toprak döküldü biraz. Bir çökme hareketinden korktu, seslere kulak verdi. Saatının ve Gülnaz'ın sesiydi bu. Dökülüşü arttı toprağın. Kısa bir demir parçasıyla ayrılan iki kalasın arasından ışık ve hava sızdı mezara. Çocuksu bir sevinçle ışığa bakıp gülümsedi Cebeli. Cemaat uzaklaşmış, üç kadın kalmıştı mezarın başında.
"Cebeli, Cebeli!"
Saatının seslenişi gayet net geliyordu. Seslenişe geç cevap verme eğilimindeydi Cebeli. Kendisini bu duruma düşüren kadınların biraz korkması iyiydi. Bekledi, çoğalan seslenişleri, yorumları, endişeleri dinledi zevkle. Ses vermeyen bir mezarın üzeri anında açılmalı, ölü adayı yoklanmalıydı. Ama hayır, hiçbir kadın tınmıyordu. En duyarlı kadın Anşa bile dilini yutmuşçasına susuyordu. İki kadının yorumu ise bayılma, uyuma ve ölme üzerineydi. Kalasları kaldırıp kocasını yoklayacak bir kadın yok muydu bu dünyada? Osman haklı mıydı yoksa? Yukarıdaki duyarsız kadınlara mezarlarında çürümüş tüm cesetler adına bir çift söz söylenmeliydi.
Cebeli tavandaki ışığın büyümesi ve parmakların görünmesi üzerine seslenişleri ''Ne var, ne oldu gene?'' diye karşıladı.
''Çok şükür Cebeli'ye bir şey olmamış.'' dedi Gülnaz.
Ayşe'nin sevinçten ateşlenen ve büyüyen ağzına baktı.
''Halin keyfin nasıl herif?''
''Mezarda hal keyif olur mu ya? Çıkarın beni buradan.''
Saatı kadın diz çöktü, ağzını aralığa dayadı.
''Sabret Cebeli dedi, her şey yolunda. Mezardan çıktın mı anadan doğmuş bebeğe dönersin, ömrün uzar. Oğlunu da bela kurşunlarından korursun.''
''Ben burada 40 gün durmam Saatı kadın, ölürüm, katilim olursun.''
''Sabret Cebeli, biz de seninle beraber mezardayız. İki karın bir de ben. 3 karı gece gündüz hizmetindeyim. Her ne ihtiyacın varsa söylersin.'' Dünyanın öbür ucunda da olsa bulur getiririm. Hurşit'teki mübarek ateş bu gece toprağa geçer. Topraktan bereketini alır. Yarın gece de sana geçer.
O zaman ne lüzum var 40 gün beklemeye? Yarın gece gelin çıkarın bu cehennemden beni. 40 gün sonra buradan benim ölüm çıkar.
Saatı kadın Gülnaz'ın kulağına ''Biraz da sen konuş.'' diye fısıldadı. Ayşe'ye yaklaştı hemen. Her ikisinin de tavır koymasını, Cebeli'yi etkilemesini istiyordu.
''Gayret et Cebeli'' dedi Gülnaz. ''Dişini sık, Yakup'u düşün.''
Ayşe'nin içi Cebeli'nin 40 gün mezarda kalmasını almıyordu bir türlü. Uzun yıllar emek verdiği, sabırla dinlediği, tüm incelikleriyle huyunu, husunu özümlediği, yatağını paylaştığı bir insanın kendi ruhuna ait olduğunu düşünüyor, onun harcanması durumunda ruhunun delinip parçalanacağını sanıyordu. Gözyaşlarını elinin tersiyle sildi, eğildi ağzını aralığa dayadı.
''Gece gündüz seninim ben Cebeli, ayrılmam bu mezarın yanından.''
Söz Cebeli'yi büyüledi. Korkunun ve kurtulma acizinin sınırını aştı. Işımış, havalanmış gibi oldu mezar. Has kadının dar günde ortaya çıktığını düşündü. Gözü kulağı erkeğinin üzerinde, nabzı nabzında, özveriyle yüklü meraklı, endişeli cesur. Demek ki bir insan yıllardır diz dize göz göze yaşadığı ve çözemediği bir muammayı dar bir günde çözebilirdi. Ayşe'yi aniden keşfetmiş olmanın şaşkınlığıyla ''Sağ ol Anşa'' diye mırıldandı. ''Kurban olurum seni doğuran ananın sancısına. Bundan sonra senin ayakların benim Kâbe'mdir. Mezarımın eteğinde bekleme git. Artık bu çukurda ben of demeden yatarım 40 gün 40 gece.''
22. ayrımın sonu. Sayfa 269.